Ayrım 31. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 415. Atatürk ve Antropoloji. Irkçı Batı'ya bilimsel başkaldırı. 19. yüzyılda Batı'da gelişmeye başlayan bilim dallarından biri antropolojidir. Fiziki, biyoloji, antropoloji, kültürel antropoloji ve andropososyoloji gibi bölümlere ayrılan bu yeni bilim dalı hem bağımsız bir disiplin olarak hem de sosyoloji, biyoloji ve tarih gibi bilimlere yardımcı bilim dalı olarak gelişmiştir. Antropoloji tarihi ve antropoloji ekolleri hakkında bakınız Toprak AGE sayfa 17-55. İnsanlığın ırka dayalı ilk sınıflandırması 1750'de Linnaeus tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Avrupa beyaz, Asya sarı, Amerika kırmızı, Afrika ise siyah ırklardan oluşmuştur. 1853 yılında Fransız yazar Arthur Gobineau, insan ırklarının eşitsizliği üzerine bir makale adlı çalışmasında gelişmedeki en önemli etkenin ırk olduğunu savunmuştur. Gobineau, tarihteki yaşam mücadelesinde en üstün gelen ırkın Aryan ırk, Ari ırk olduğunu belirtmiştir. Irkların sınıflandırmasında İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in çalışmaları derin bir çığır açmıştır. Darwin, 1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni ve 1871'de yayımlanan İnsanın Türeyişi adlı kitaplarıyla Batı bilimini yönlendirmiştir. Darwin eserlerinde dünyada doğal kaynakların besleyemeyeceği bir nüfus fazlası olduğunu, bu nedenle her zaman güçlülerin veya uygunların galip çıkacağı sürekli bir yaşam mücadelesinden söz etmiştir. Doğal seçilim doktrini. 19. yüzyılda İngiliz doğa bilimcisi Charles Darwin'in ve İngiliz felsefeci Herbert Spencer'ın düşüncelerinden hareket eden bazı sosyal bilimciler, yaşam mücadelesinde üstün gelen ırkların ahlaken de üstün olduklarını savunmaya başlamıştır. Bu düşünceleri İngiliz yazar Houston Stuart Chamberlain bir aşama daha ileri götürerek bir anlamda ırkçılık ideolojisinin temellerini atmıştır. Nazi diktatörü Adolf Hitler yazara o kadar büyük bir hayranlık duymuştur ki onu 1927 yılında ölüm döşeğinde ziyaret etmiştir. James Joel, Europe Since 1870, An International History, Penguin Books, Middlesex, 1990, sayfa 102-103. 1860-1890 yılları arasında yapılan arkeolojik kazılarla elde edilen bulgular antropolojinin gelişmesinde çok etkili olmuştur. Bu arkeolojik bulgulara dayanarak 1865 yılında İngiliz E.B. Taylor, İlkel Kültür, Amerikalı L.H. Morgan da Antik Toplum adlı eserlerini yayınlamıştır. Batı'da 19. yüzyılda peşi sıra ortaya çıkan arkeoloji, biyoloji alanlarındaki yeni bulgular, yeni bilgiler ve yeni kuramlar, özellikle ırk temelli fiziki antropolojinin gelişmesini sağlamıştır. 19. yüzyılda ırk temelli fiziki antropoloji, emperyalizm hizmetindeki güdümlü bilim insanları tarafından Batı sömürgeciliğinin bilimsel silahı haline gelmiştir. 19. yüzyılda fabrikalarını tam kapasiteyle çalıştırmak için Doğu'nun ham madde kaynaklarını ele geçirmeye çalışan emperyalist Avrupa, kendi ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda Doğu'ya, özellikle Türklere yönelik bitip tükenmez saldırılarını ileri Ari ırkların, geri Sarı ırkları yok etmesinin doğal ve bilimsel bir sonucu olarak meşrulaştırma yoluna gitmiştir. Meydan AGE sayfa 312. Örneğin İngiltere eski başbakanı William Gladstone 1876'da yayımlanan Bulgar Dehşetleri ve Doğu Sorunu ve Katliam Dersleri adlı kitaplarında barbar Türklerin bağımsızlık isteyen Bulgarları katlettiğini belirterek Türklerin dünya yüzünden kötülüklerini kaldırmanın tek yolunun onların vücutlarını dünya yüzünden kaldırmak olduğunu yazmıştır. Gladstone'a göre Türkler maymunla insan arası medeniyet yıkıcı barbarlardır. Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Gladstone'un bu ırkçı görüşlerinden en çok etkilenenlerden biri İngiliz doğa bilimci Charles Darwin, diğeri İngiliz başbakanı Winston Churchill'dir. G. Darwin'in oğlu Francis Darwin, 1888'de ABD'de yayınlanan Charles Darwin'in Hayatı ve Mektupları adlı kitapta Darwin'in Türkler hakkındaki şu görüşlerine yer vermiştir. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından yok edileceğini görüyorum. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1, New York, The Appleton and Company, 1888, sayfa 285-286. Winston Churchill, İngiltere Savaş Bakanı olduğu dönemde İngiliz Hava Kuvvetleri'ne yazdığı bir mektupta Türkleri kastederek medeni olmayan barbar kavimlere karşı zehirli gaz kullanabiliriz demiştir. Bu doğrultuda İngilizler Çanakkale Savaşları sırasında Türk ordusuna karşı zehirli gaz kullanmıştır. Barbar Türklere karşı zehirli gaz kullanalım. Sabah gazetesi 20 Mart 2007. 19. yüzyılda biyolojinin evrim kuramı, dil bilimin Hint-Avrupalılık kuramı ve antropolojinin Ari ırk kuramı sacı ayağı şeklinde birbirini tamamlamıştır. Farklı disiplinlerce geliştirilmiş bu üç farklı kuram, Batı merkezci anlayış diye adlandırılan ortak bir emperyalist amaca hizmet etmiştir. Batı'nın doğu karşısındaki biyolojik, dilsel, ırksal ve tarihsel ve kültürel her türlü üstünlüğünü savunan bu emperyalist projeye 20. yüzyılın ortalarına doğru bir Türk, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmi Anadolu yaylasına gömen Atatürk başkaldırmıştır. Üstelik Atatürk önderliğinde tarih, dil ve antropoloji çalışmalarıyla başlatılan bu kültürel ve bilimsel başkaldırı Batı'daki ırksal eksenli yaklaşımdan oldukça farklıdır. Mazlum ülke Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki emperyalist işgalle haritadan silinmek, sarı ırktan diye aşağılanan Türk ulusu Sevr Anlaşması ile Anadolu'dan sökülüp atılmak istenmiş ama Türk insanı buna izin vermemiştir. Lozan Anlaşması'nda uluslararası alanda Türkiye siyasi olarak rüştünü ispatlamışsa da Türkler Avrupa'da hala birçok kesimce barbar ve geri olarak görünmeye devam etmiştir. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı kazanması Batı'da Türklerle ilgili kalıplaşmış ön yargıları söküp atmaya yetmemiştir. Bu nedenle tek parti döneminde Batı'daki bu barbar Türk imgesinin silinmesi için çok çaba harcanmıştır. Her türlü yayın organıyla Batı'ya Türklerin uygar bir ulus oldukları anlatılmaya çalışılmıştır. Örneğin Nutuk, İngilizce, Fransızca ve Almanca'ya çevrilmiş Türk devrimi 1935'te Fransızca olarak L'Histoire de la République Turque, Almanca olarak Geschichte der Türkischen Republik adıyla kuşe kağıda basılarak Batı ülkelerine dağıtılmıştır. İngilizce, Fransızca, Almanca makaleleri içeren La Türk Kemaliste adıyla Avrupa'ya yönelik düzenli bir süreli yayın yapılmıştır. Atatürk'ün bazı söyley ve demeçleri Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Birçok Atatürk devrimi küçük kitapçıklar şeklinde yabancı dillerde basılıp dağıtılmıştır. Toprak AG'ye sayfa 194-195. Tarih ve dil kurultaylarında ileri sürülen tezler, dünyaca ünlü yabancı bilim insanlarının katkılarıyla ve onların gözleri önünde yapılmıştır. Atatürk, Avrupa'nın Türklere yönelik ikinci sınıf, sarı ırk, uygarlık yoksunu, barbar iddialarına, Batı'nın tarih, dil, arkeoloji ve özellikle de antropoloji bilimleriyle karşılık vermiştir. Başka bir ifadeyle, Batı'ya Batı'nın silahıyla karşılık vermiştir. Peki ama Atatürk'ün antropoloji konusundaki bilgilerinin kaynakları nelerdir? Atatürk, tarih ve dil konusunda olduğu gibi antropoloji konusunda da çok sayıda kitap okumuştur. Ayrıca okuduğu çok sayıdaki tarih ve dil konulu kitapta da antropolojiden söz edilmiştir. Atatürk, öncelikle Irkların Eşitsizliği kitabında üstün ırk kuramını ortaya atan J. A. Gobineau'nun Essai sur l'inégalité des races humaines adlı eserini, A. G. Haddon'un Les races humaines, Paris Antropoloji Okulu Etnoloji bölümü profesörlüğünden George Mondanto'nun La Race, Les Races, Missi, U Point, De Etnologie Somatique adlı eserini ve A. Pidard'ın Les Races et la Historie adlı eserini okumuştur. Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar. Ankara 1989, sayfa 44-45. Atatürk, dünyaca ünlü bu antropologların kitaplarında, özellikle Orta Asya, Avrupa ve Anadolu'daki tarih öncesi Türklerden söz edilen bölümlerle ilgilenmiştir. Örneğin Haddon'un kitabını okurken özel işaretler koyup altını çizdiği yerlerden onun özellikle Anadolu'da gelişen kültürler arasında Türklerden söz edilen bölümlerle ilgilendiği, Mondanto'nun kitabında ise Turanyan ırk adlı bölüm üzerinde durduğu görülmektedir. AGE sayfa 45. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1927'de İstanbul'a ilk gelişinden itibaren Batılı fizik antropologları ile tanışmıştır. Örneğin bunlardan biri dünyaca ünlü fizik antropoloğu H.V. Valois'dır. Valois, Paris'te Institut de Paleontologie Humaine'nin Paris Beşeri Paleontoloji Enstitüsü müdürlüğü yapmış ve Atatürk'e hayran bir bilim insanıdır. Toprak AG'ye sayfa 72-73. Atatürk'ün antropoloji çalışmalarında onu en derinden etkileyen kişi, aynı zamanda kişisel dostluk da kurduğu Eugène Pitard'dır. Pitard da Atatürk'e hayran, batılı bilim insanlarından biridir. Eugène Pitard, 1930'lu yılların Türkiye'sinde bilim dünyasına damgasını vuracak bir şahsiyetti. Türkiye'de sosyolojiden antropolojiye geçerken eserleriyle ve yaptığı araştırmalarla Atatürk'ü etkileyen bir bilim adamıydı. AGE, sayfa 100-101. Pittard, Türkiye'yi yakından tanıyan İsviçreli bir antropolog ve etnologtur. 1911'den beri Anadolu'da antropolojik araştırmalar yapmıştır. Harp devrimi sırasında Türkiye'de bulunmuş, bu devrimin Anadolu'da yarattığı büyük dönüşüme bizzat tanık olup hayran kalmıştır. 1931 yılında Çağdaş Türkiye'den övgüyle söz eden Etravers Lacia Minori, Le Visage Nouveau de la Turque adlı bir kitap yazmıştır. Eugène Pittard, Etravers Lacia Minori, Le Visage Nouveau de la Turque, Paris Société d'Editions, Geographies, Maritimes et Colonias, 1931. Pittard'ın 1924'te yayımladığı Irklar ve Tarih, Tarihe Etnolojik Giriş adlı kitabının her satırını Atatürk çok büyük bir dikkatle okumuştur. Atatürk'ün okuduğu kitaplar cilt 22, sayfa 225-486. Pittard'ın Irklar ve Tarih adlı kitabı Atatürk'ün 1930'lardaki antropoloji çalışmalarının ana kaynağı durumundadır. 1930'larda Türkiye'deki Türk Tarih Kongrelerine katılan bilimsel çalışmalarıyla Türk tarih tezinin antropoloji ayağını biçimlendiren Atatürk'le kafa kafaya verip Anadolu'nun antropolojik yapısını, Türk ırkının fiziki antropolojisini konuşan Pittard, Atatürk'ün bilime olan derin tutkusundan adeta büyülenmiştir. Eugène Pittard'ın Atatürk'le ilgili anıları 24 Kasım 1938 tarihinde yayımlanan Journal de Genève'de yer almıştır. Daha sonra da o günlerin antropoloji konusundaki en saygın akademik yayınlarından Revue Anthropologique'de Atatürk üzerine uzunca bir makalesi yayınlanmıştır. Eugène Pittard, Un chef d'état animateur de l'anthropologie et de la préhistorie Kemal Atatürk. Revue Anthropologique 49, Anne Nos 1-3, Ocak-Mart 1919, sayfa 1-12. Fransızca olarak yayımlanan yazıya antropolojiyi ve tarih öncesini canlandıran devlet adamı Kemal Atatürk başlığını vermiştir. Orada Atatürk'ün bilime verdiği önemden söz eden Pittard, özellikle şu üç konuda Atatürk'ü tanıtmanın doğru olacağını belirtmiştir. Bunlar Atatürk'ün A. antropolojik dil bilim bağlamında giriştiği dil devrimi, B. ırk sorununa olan ilgisi ve bu bağlamda Türk ulusunun tarihinin en derinliklere kadar uzanan köklerine yönelişi, C. Anadolu'nun geçmişiyle ilgili araştırmalara bu toprakların tarih öncesinden günümüze kadar uzanan sürecine olan tutkusudur. Pittard'ın adı geçen eserlerinden aktaran Toprak AG'ye sayfa 101-102. Pittard bir taraftan tarih kongrelerinde Türk ırkının Anadolu'nun en eski ırklarından biri olduğunu somut antropolojik verilerle ortaya koyarken, diğer taraftan Afet İnan'ın Anadolu'dan elde edilen antropolojik bulgulara dayanarak hazırladığı büyük antropolojik anketine danışmanlık yapmıştır. Pittard'ın Atatürk'ü son ziyareti, Atatürk'ün hastalığının iyice ilerlediği günlerde 1938 Nisan'ında olmuştur. Atatürk hastalığı nedeniyle çok az kişiyle görüştüğü o günlerde Eugène Pittard'ı Dolmabahçe'de kabul ederek onunla Türkistan sekenesinin ilk yerleşim yöresini ve Anadolu'ya göç etmek için izlenen yolu tartışmıştır. Toprak AG'ye sayfa 108. Atatürk dünyaca ünlü antropologların eserlerini satır satır okuyup dünyaca ünlü antropologlarla Ari ırk kuramı ve Türkler konusunda uzun süreli bilimsel sohbetler ettikten sonra 1930 yılında Yalova'da Afet İnan'ın tarih hakkında sorduğu sorulardan birine şu yanıtı vermiştir. Beşeriyetin taş devirlerini bir kenara bırakalım. Maden devirlerinden, muhtelif madenlerden, kemiklerden yapılan eserler her nevi aletler ve süs eşyasıydı. Çamurdan tuğla, çanak, çömlek ilk insanların yaptığı eserlerdendir. Hayvanları ehlileştirmek, onlardan muhtelif suretlerde istifade etmek, hayvanları sürüler halinde bulundurmak insanların ilk yaptıkları işlerdendi. Ziraat de böyledir. Bundan başka insanlar bulundukları mıntıkaya göre kerpiçten, tuğladan veya taştan binalar da yaptılar. Kanallar açarak, bataklıkları kurutarak muhtelif tarzda sulama usulleri de İnsanların ilk buldukları şeylerdendir. Güneşi ve yıldızları müşahede sayesinde takvimin esasını koyan, tabiatın en büyük kuvvet olduğunu keşfeden binlerce sene önce yaşamış eski insanlardır. Gemi inşa ederek denizlerde dolaşma kabiliyetini de gösteren, ticaret etmesini öğrenen bu insanlardır. İlk demokrasi esasına müstenit cemiyet ve devlet müesseseleri vücuda getiren de onlardır. Bütün bu saydıklarımız dünyada ve bütün beşeriyette ilk medeni eserlerdir. Bu medeni eserleri bütün dünya ve beşeriyette ilk yapmış ve yaymış olan insanlar Türk ırkındandır. Ergün Sarı, Atatürk'te Konuşmalar, İstanbul 1981, sayfa 184. Paradigma değişikliği, sosyolojiden antropolojiye. Ben size donmuş kalıplaşmış hiçbir kural, hiçbir ayet, hiçbir dogma bırakmıyorum. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyen Atatürk, akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda hareket etmek yanında hep zamanın ruhuna uygun hareket etmiştir. Bu doğrultuda gerektiğinde paradigma, değerler dizisi değişikliği yapmaktan çekinmemiştir. Profesör Zafer Toprağ'ın Darwin'den Dersimi Cumhuriyet ve Antropoloji adlı kitabında isabetle tespit ettiği gibi, Atatürk devrimler sürecindeki en ciddi paradigma değişikliğinin 1929 Dünya Ekonomik Krizi dolayısıyla yapmıştır. Toprak AG, sayfa 182 VD. Devrimin akıl ve bilim eşliğinde çağdaşlaşma temel hedefinden hiçbir sapmaya gitmeden yöntemde çok ciddi bir değişikliğe giderek 1931-1932 yılından itibaren bu yeni yöntemle çağdaşlaşma temel hedefine doğru yürümüştür. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk devrimini hayata geçirirken genellikle batıda oluşan düşünce akımlarıyla yönünü bulmuştur. Bu süreçte ilk durak Fransız aydınlanması ve Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk'ün Cumhuriyet'in temeline yerleştirdiği ulusal irade, milli egemenlik ve güçler birliği ilkelerinin esin kaynağı Rousseau'nun toplum sözleşmesidir. Jön Türkleri derinden etkileyen Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi 18. yüzyıl Fransız düşünürlerinin pozitivist düşünceleri, önce ikinci meşrutiyetin düşünce iklimini, sonra da Cumhuriyet devrimini etkilemiştir. AGE sayfa 70. Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk yıllarında çağdaşlaşmaya giden yolda ikinci düşünce durağı sosyolog Emil Durkheim'dir. Durkheim'ın toplumsal iş bölümü Atatürk'ün isteğiyle 1923'te TBMM tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Durkheim'le birlikte Fransız 3. Cumhuriyeti'nin düşünce ekseni Türkiye'ye gelmiştir. Bu çerçevede bu ekseni şekillendiren Charles Seignobos, Charles Gide, Léon Duguid, Eugène Pierre gibi düşünürlerin eserleri Türkçe'ye tercüme edilmiştir. AGE 14, 185-186. 1920'lerde Türkiye'de okullarda okutulan tarih ders kitapları Fransa tarihi yörüngesindedir. Örneğin Ali Reşad'ın tarih külliyatı doğrudan Fransız devrimi etkisindedir. Atatürk de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Fransız devriminden ne kadar çok etkilendiğini birkaç kez bizzat ifade etmiştir. AGE sayfa 70. 1920'ler Türkiye'sinin siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşümleri, Fransız aydınlanması ve bu aydınlanmanın iki önemli düşünürü Jean-Jacques Rousseau ve Emil Durkheim etkisinde biçimlenmiştir. Rousseau'dan doğrudan etkilenen Atatürk, Durkheim'ı daha çok Ziya Gökalp aracılığıyla tanımıştır. 1929 Dünya Ekonomik Krizi bir taraftan Avrupa'nın kapitalist sistemini sarsarken, diğer taraftan ülkelerin işlerine kapanmalarına, demokrasilerin yerini diktatörlerin almasına yol açmıştır. Faşizm, nasyonal sosyalizm ve bolşevizm ile birlikte adeta 1930'ların başlarında Avrupa'da aydınlanma çağı sona ermiş gibidir. Artık hem liberal Avrupa ekonomisine hem de klasik Avrupa kültürüne güven sarsılmıştır. İşte tam da o günlerde yine Avrupa'da tarihi ve tarih öncesine yönelik Asya merkezli yeni alternatif kuramlar ortaya atılmıştır. Çok okuyan ve çevresinde olup bitenleri çok iyi takip eden Atatürk, Avrupa'daki ekonomi ve kültür uygarlık krizini çok çabuk fark ederek Türk devrimine yeni bir yörünge çizmeye karar vermiştir. Ekonomide 1923 İzmir İktisat Kongresi'nden beri takip edilen görece liberal ağırlıklı ekonomi politikalarını terk ederek 1933'ten itibaren devletçiliğe yönelmiştir. Kültürde ise 1923'ten beri devam eden Fransız devrimi eksenli, aydınlanma çağı düşünürlerinin düşüncelerini esas alan Avrupa tipi kültür uygarlık inşasından Asya merkezli, milli, ulusal bir kültür uygarlık inşasına yönelmiştir. İşte antropolojiyle biçimlenen tarih ve dil tezleri tam da o günlerde ileri sürülmüştür. Paradigma değişmeye başlamıştır. Nitekim 1930'ların başlarında yayımlanan 4 ciltlik tarih serisinin ilk baskılarında çağdaş Avrupa ve Fransız devrimi üzerine tek bir satır bile yer almamıştır. 1930'ların başlarında Atatürk-Fransız tipi kültür uygarlık projesinden uzaklaşırken, Türkiye'de Ziya Gökalp ile billurlaşmış olan Durkheim sosyolojisinden de uzaklaşmıştır. Atatürk, ulus inşa sürecinde iddiaçıların aksine zamanla sosyolojiyi bir kenara bırakmış, antropolojiye gönülden sarılmıştı. 1908'in gerçekleriyle 1930'larınkiler farklıydı. 20. yüzyılın başında Avrupa altın çağını yaşıyordu. Avrupa'ya öykünmek, onu örnek almak son derece doğaldı. Ancak Balkan Harbi, ardından Cihan Harbi, ertesi Osmanlı Devleti Avrupa'daki topraklarını yitirmiş, milli mücadele ertesi geriye Anadolu kalmıştı. Anadolu Cumhuriyet'le birlikte ayrı bir önem kazandı. Cumhuriyet Türkiye'sinin bilimsel omurgası sosyolojiydi. 1908 ile birlikte Durkheim Osmanlı bilimine damgasını vurmuştu. İddiatçı ideolog Ziya Gökalp onun müridiydi. Türkçülüğün esasları Durkheim sosyolojisinden damıtılmıştı. Daha Cumhuriyet kurulmadan DBMM hükümeti Marif Vekaleti Durkheim'in Toplumsal İş Bölümü adlı ünlü eserini yayımlamıştır. Ancak Cumhuriyet, 1929 buhranı ve buhranın Avrupa'da yarattığı toplumsal çöküntüyle bir kırılma noktası yaşadı. Sosyoloji yerini antropolojiye bıraktı. Emil Durkheim'in yerini Eugène Pitart aldı. 30'lu yıllarda sosyolojiden antropolojiye geçiliyordu. Tarih anlayışı çok daha geniş bir bağlamda yorumlanıyor, tarih öncesi arkeolojik çağlarda tarih kapsamına alınıyordu. Türkiye'de Kızılları o güne kadar yabancılar yürütmüştü. Ülkede doğru dürüst arkeolog yoktu. Cumhuriyetle birlikte arkeolog adayları yurt dışına eğitim görmeye gönderilecekti. AGE sayfa 74-75. 1925'te kurulan Ankara Hukuk Mektebi'nde ve 1936'da kurulan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde içtimaiyata yer verilmemiştir. Sosyolojinin yerini antropolojinin aldığı çok açıktır. Peki ama sosyolojiden antropolojiye geçiş ne ifade etmektedir? Sosyoloji ve antropoloji, Türkiye'de iki farklı uluslaşma kuramının sanki birer metaforuydu. İlkinde ulus yoktan var ediliyor, ikincisinde ise geçmişin derinliklerinde ırksal bir köken aranıyordu. AGE sayfa 99. 1930'ların başlarında Durkheim sosyolojisinden uzaklaşılmasının başka bir nedeni de Bergson'un iradeci görüşlerinin Durkheim'in determinizmini ikinci plana itmiş olmasıdır. Ayrıca Türkiye'de Kurtuluş Savaşı iradenin gücünü ortaya koymuştur. O günlerde Mustafa Şekip Tunç da Bergsoncu görüşleriyle bir ölçüde Ziya Gökalp'in yerini doldurmaya başlamıştır. AGE sayfa 184. Özetle 1930'ların başında o döneme kadar devam eden Fransız devrimi kaynaklı Avrupa kökenli bir aydınlanmadan Asya kökenli alternatif bir aydınlanmaya geçilmiştir. Bu sürecin turnusol kağıdı ise fiziki antropolojidir. AGE sayfa 99. Sosyolojinin yerini antropolojinin aldığı 1930'lu yıllarda kültür alanında köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Batı merkezli tarihe karşı ulusal merkezli yeni tarih ve dil tezleri önem kazanmıştır. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. Antropoloji ağırlıklı, uluslararası katılımı tarih kongreleri ve dil kurultayları düzenlenmiştir. Bu süreçte 6 profesör Atatürk'ün çevresinde yer almıştır. Bunlar tarih alanında Yusuf Akçura ve Şemsettin Günaltay, dil alanında Sadri Maksudi Arsal ve Hasan Reşit Tankut, antropoloji alanında ise Afet İnan ve Şevket Aziz Kansu'dur. Bu süreçte en gözde isimler hiç tartışmasız Avrupa'da eğitim görmüş Türkiye'nin ilk antropoloğu Şevket Aziz Kansu ile İsviçre'de dünyaca ünlü Eugène Pitard'ın yanında doktora yapan Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'dır. Afet İnan, Profesör E. Pitard'ın gözetiminde dünyanın en büyük antropolojik anketini hazırlamış, Şevket Aziz Kansu ise yine E. Pitard'ın katkılarıyla Türkiye'de ilk uluslararası antropoloji ve tarih öncesi arkeoloji kongresi düzenlemiştir. AGE sayfa 187. Bu süreçte Atatürk'ün tarih görüşlerini H.G. Wells ile Yusuf Akçura, dil görüşlerini Karl Brockelmann ile Sadri Maksudi Arsal, antropoloji görüşlerini ise Eugène Pitard ile Şevket Aziz Kansu biçimlendirmiştir. Atatürk'ün Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Durkheim ve onun Türkiye temsilcisi Ziya Gökalp'in etkilendiği günler artık geride kalmıştır. Atatürk'ü batıcı, Atatürk devrimini batılılaşma olarak adlandıran, Atatürk'ün Fransız aydınlanması dışında başka bir aydınlanma modeli bilmediğini iddia eden aydınlarımızın, Atatürk'ün antropolojik verilere dayanan tarih ve dil tezleriyle kuramsal çerçevesi belirlenen Asya merkezli aydınlanma hareketinden haberleri olmadığı açıktır. 31. ayrımın sonu sayfa 427.